Ayrım 22.
Ayrıca TBMM ve üyeleri kendilerini meclis-i mebusanın devamı olarak algılamakta, meşrutiyet rejimi içinde hissetmekte, kanun-i esasiye bağlılık göstermekte, ihtilalci değil kurtarıcı bir tutum içinde bulunmaktadırlar. 7 sayılı kanunla BMM'nin onaylaması koşuluyla İstanbul hükümetinin yaptığı ve yapacağı anlaşma ve sözleşmelerin geçerli olabileceğinin belirtilmesi de devleti temsil ve anlaşma yapma yetkisi konusunda parlamentolu monarşi modelinin devam ettiğini gösterir. Nihayet bazı resmi belgelerde zat-ı Hazreti Padişahi ve Hanedan-ı Saltanat geçici bütçe kanunu gerekçesi Osmanlı hükümeti, Devlet-i Aliye, Memaliki Şahane, Osmanlılar gibi ad ve deyimler geçmektedir. Bu durumda BMM'nin özel bir halk iradesi rejimine yönelen bir meşrutiyet parlamentosu olarak göreve başladığı ve bu üçüncü meşrutiyet durumunun en azından anayasanın kabul tarihi olan 20 Ocak 1921'e kadar böyle devam ettiği söylenebilir. Buna karşılık 1. TBMM'nin Osmanlı Meclisi'nden apayrı özellikleri olduğu, bu nedenle de ihtilalci karakter taşıdığı belirtilmiştir. Bu düşünce de şöyle özetlenebilir. Meclisin adındaki büyük nitelemesi onun üstünde bir padişah otoritesi olmadığını gösterir. Bu meclis, KE'ye göre ve yetkili kişi olan padişah tarafından değil, heyeti temsiliye reisi tarafından toplantıya çağrılmıştır. Toplanma yeri de KE'ye göre olması gereken yer değil Ankara'dır. Üstelik Ayan Meclisi de yoktur. Meclis üyeleri yeni tipte bir siyasal cemiyetin her ne pahasına olursa olsun direnmeye kararlı bir örgütün ARMHC temsilcileridir. Mustafa Kemal'in 22 Nisan tarihli genelgesinde belirttiği gibi 23 Nisan'dan itibaren bütün mülki ve askeri makamların ve bütün milletin merci Büyük Millet Meclisi'dir. Yani padişah ve İstanbul hükümeti ile KE'nin yasama organı devre dışıdır. Saltanat ve hilafet makamlarının kurtarılmasının ana hedefler arasında gösterilmesi ise daha çok taktik nedenlerle ilgilidir. Ayrıca kurtuluştan sonra bunların kaderi yine ulusal irade tarafından çizilecektir. Dolayısıyla ilk defa olarak milli egemenlik ilkesi Osmanlı Türk anayasal tarihinin temeli durumuna gelmekte, kuvvetler birliği ve meclis hükümeti gibi yönetim teknikleri bunu tamamlamaktadır. Meclis aldığı kararlar ve çıkardığı yasalar bakımından da ihtilalci karakterdedir. Hıyanet-i Vataniye Kanunu, İstanbul hükümeti ile resmi haberleşmenin yasaklanması, bu hükümetin yaptığı ve yapacağı sözleşme ve anlaşmaların BMM onayı olmadıkça geçersiz sayılması, İstanbul'daki Saltanat Şurası'nda Serv Anlaşması'na imza konmasına oy verenlerle bu anlaşmayı imzalayanların vatana ihanetle suçlanmaları ve haklarında gıyabi hüküm verilmesi, istiklal mahkemelerinin kurulması ve nihayet ülkede bir anayasa varken KE, kuruculuk yetkileri kullanılarak yeni bir anayasa, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yapılması gibi özelliklere sahip bir dönemin ve meclisin Osmanlı Meşruti rejiminden tamamen farklı ve ihtilalci bir yapıda olduğu ortadadır. Gerçekten de hükümeti atayan, bunun ve meclisin karar ve kanunlarını onaylayıp ilan eden bir saltanat makamı, işin artık içinde olmadığına göre oluşan sistemin bir meşrutiyet ya da üçüncü meşrutiyet sayılamayacağı, aslında adı henüz konamamış bir cumhuriyet olduğu meydandaydı. Yeni kurulan sistemin karar üretme ve uygulama süreçlerinde monarşinin ve monarkın rolü sıfırlanmıştı. 8. Kanuni Esasi'nin durumu. TBMM 1921 Anayasası'nın kabulünden önceki dönemde 23 Nisan 1920, 20 Ocak 1921 kendisini kanuni esası ile bağlı saymış ama selahiyeti fevkalade-i haiz bir meclis olarak anayasada değişiklik yapma yetkisini de kendisinde görmüştür. Örneğin bazı üyeler yasa tasarısındaki bir düzenlemeye karşı çıkarken görüşlerini kanuni esasiye aykırılık noktasına da Genelkurmay Başkanı'nın icra vekilleri heyetine dahil edilmesi dayandırmışlardı. Büyük Millet Meclisi icra vekillerinin sureti intihabına dair kanun da 2 Mayıs 1920 anayasa değişikliği niteliğinde sayıldığından özel bir nisapla kabul edilmiştir. Fakat bir ihtilal meclisi kimliğindeki TBMM'nin 1921 anayasası öncesi dönemde bile Yani ülkede hukuken tek bir anayasa varken dahi kendisini bu anayasayla tamamen kayıtlı hissetmediği de olmuştur. İcra vekillerinin seçilmesine ilişkin 2 Mayıs 1920 tarihli ve 3 sayılı kanun anayasa değişikliği niteliğinde sayılıp özel usullere göre kabul edilmişken, bu yasayı değiştiren 4 Kasım 1920 tarih ve 47 sayılı kanunun kabulü sırasında yine KO usullerinin uygulanması önerilmişse de bu defa buna uyulmamış, yasa değişikliği özel oy yeter sayısı aranmadan ve işaret oyuyla oylanıp kabul edilmiştir. Bu tavır değişikliği Kanuni Esasi'nin hükümeti olan İstanbul hükümetinin Servan Anlaşması'nı imzalamış olmasından doğan tepkiyle yakından ilgili olmalıdır. Nitekim bir üyenin, Mazhar Müfit Bey, şu sözleri bu yoruma olanak sağlıyor. Kanuni Esasi'nin bu mecliste zaten yeri yoktur. Kanuni Esasi hükümeti bugün sulhü kabul eden İstanbul hükümetidir. Bu hükümet değildir. İhtilal hükümetinin kanuni esasisi değildir. İhtilal hükümetinin kanuni esasisi yoktur. 2. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Türkiye'deki Ulusal Kurtuluş Hareketi daha yerel ve bölgesel kongrelerden başlayarak Sivas Kongresi'nden geçerek ve nihayet BMM'nin toplanması suretiyle meşruluk ve hukukilik niteliklerine sıkıca sahip çıkmıştı. Bu özellikler Türkiye'deki Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni 20. yüzyılın öbür kurtuluş hareketlerinin çoğunda görülen fiililik olgusundan çete ve partizan savaşları, halk savaşı ve benzerleri ayıran önemli noktalardır. Kurtuluş mücadelesinin yeni bir anayasa altında sürdürülmek istenmesi, hukukilik eğiliminin taçlandırılması demektir. A. Hazırlanışı. Hukuki Esasiye Encümeni'nin hazırladığı Büyük Millet Meclisi'nin şekil ve mahiyetine dair Mevad-ı Kanuniye başlıklı kanun tasarısı mecliste reddolunmuştu. 22 Ağustos 1920. Bu nedenle TBMM'nin oluşumu, çalışma biçimi, niteliği ile ilgili sorunlar askıda kalmıştı. Gerçi çeşitli karar ve kanunlar bir anayasal mevzuat oluşturmaktaydı. Ancak bunlar başlıca konuları kucaklamaktan uzaktı. Bu yüzden de rejim tartışmaları sürüp gitmekteydi. Yepyeni bir dönüşüm yaşanmaktayken geride kalmış bir siyasal dünyanın ürünü olan Kanuni Esasi'nin durumun gereklerine cevap getirmesi ise beklenemezdi. Kurtuluş Savaşı koşullarında oluşan yeni devlet ve iktidar düzenine ilişkin kuralları gösterecek yeni bir anayasa ihtiyacı belirginleşmişti. Bunun gereğini yakından duyan icra vekilleri heyetinin hazırladığı ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu lahiyası başlığını koyduğu bir metin yeni anayasaya giden ilk somut adım oldu. 18 Eylül 1920 günü Meclis Genel Kurulu'na sunulan bu metin anayasa tasarısı başlığını taşımakla birlikte içeriği bakımından yer yer bir hükümet programı niteliğindeydi. Zaten o tarihten günümüze bu belge daha çok Halkçılık Programı adıyla anıla gelmiştir. TBMM, Genel Kurulu'nda metnin hukuki niteliği ve içeriği tartışmalara konu oldu. Bunun bir yasa, anayasa tasarısı mı, yoksa bir hükümet programı mı olduğu soruları haklı olarak ortaya atıldı. İcra vekilleri heyeti adına konuşanlar bile ortada bir yasa tasarısından çok bir hükümet programının bulunduğunu kabul ediyorlardı. Sonunda belge her şubeden seçilen üçer kişiden kurulu Encümeni Mahsus adlı özel ve geçici komisyona gönderildi. Komisyon raporunu hazırladı ve 2 ay sürecek meclis görüşmeleri başladı. 18 Kasım 1920. Encümen halkçılık programının ilk 4 maddesini ayrı bir beyanname haline getirmişti. Bu metin TBMM tarafından kabul edilip yayımlandı. TBMM beyannamesinde meclisin işlevi ve ordunun konumuyla ilgili şu 2 paragraf dikkat çekicidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli hudutlar dahilinde İslam ekseriyetinin hayat ve istiklalinin temin ve hilafet ve saltanat makamını tahlis andiyle teşekkül etmiştir. Binaenaleyh, hayat ve istiklalini yegane ve mukaddes emel bildiği Türkiye halkını emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak irade ve hakimiyetinin sahibi kılmakla gayesine vasıl olacağı kanaatindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin hayat ve istiklaline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzatına karşı müdafaa ve bu maksada münafi, aykırı, hareket edenleri tedip azmiyle müesses, kurulmuş bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda selahiyeti Büyük Millet Meclisi'nin şahsiyeti maneviyesindedir. Görüldüğü gibi beyanname sol bir yaklaşıma sahiptir ve sosyalizan bir hava taşımaktadır. Bu, dönemin ve Bolşevik devriminin olduğu kadar TBMM içindeki sol gruplarında etkisini gösterir. Ancak buradaki kapitalizm bir ekonomik sistem olarak değil, dış sömürü ve saldırı şeklinde anlaşılmalıdır. Yoksa TBMM bir ekonomik sistem olarak kapitalizme karşı ve sosyalizmden yana tavır koymuş değildir. Ülkenin nüfus unsurunu tanımlamada da ilginç bir yön var. Halkçılık programı gibi beyanname de bu unsuru Türkiye halkı şeklinde belirlemiştir. Bu niteleme dinsel bir karakter taşımadığı gibi etnik bir anlam da ifade etmez. Her iki belge Türkiye halkı şeklindeki toparlayıcı terimle mütareke sınırları içinde yaşayan ve etnik kökeni ne olursa olsun siyasal birlik ve bağımsızlık temelinde yeniden buluşan kitleleri bu siyasi ve coğrafi zemin birliği açısından tanımlamıştır. Beyannamede dikkat çeken bir başka nokta, ordunun işlevinin emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırılarına karşı savunma olarak tanımlanışıdır. Ordu, Osmanlı ordularının cihat ve fetih ideolojisinden ayrılmakta, anti-emperyalist ve ulusal savunma kavramı içindeki yerini almaktadır. Ayrıca bu yeni silahlı güç sarayın emir ve egemenliğinden çıkıp TBMM'nin emir ve komutasına girmektedir. Bu durum, ordunun demokratik, sivil ve saydam bir kurulun denetimi altına girmesi demektir ki, bunun İttihat ve Terakki'nin türettiği yarı askeri rejimden ne kadar farklı olduğu açıktır. 1921 Anayasası'nın görüşülmesi ve kabulünde katı anayasalar için öngörülen özel nisap ve kurallar uygulanmamış, olağan yasalar için var olan usuller izlenmiştir. Yürürlükte olduğu kabul edilen kanuni esası, anayasa değişikliği için her iki meclisin, mebusan ve ayan, ayrı ayrı üye tam sayılarının 3/2 çoğunluğunu ve padişahın onayını gerekli görmüştü. Madde 116. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapımında ne heyeti ayağının ne de padişahın bir rolü olabilirdi. Gerçi tek meclisli TBMM 2/3'lük bir kabul yeter sayısını baştan kabul edebilirdi. Nitekim KED değişiklik niteliğinde algılanan 2 Mayıs 1920 tarihli icra vekillerinin sureti intihabına dair kanun tasarısının kabulünde üye tam sayısının değilse bile oturumda hazır bulunanların 3/2'sinin olumlu oyu aranmış özel bir oy yeter sayısı uygulanmıştı. Şu var ki meclisin üye sayısı kağıt üzerinde yüksek olmakla birlikte fiili üye sayısı daha düşüktü. Bu durumda anayasanın kabulü için özel yeter sayı uygulanması bu değişikliği ya da yeni bir anayasanın kabulünü olanaksız kılacaktı. Bu pratik düşünceye ek olarak teorik bir özellik de daha serbest davranılmasını mümkün kılıyordu. BMM ilk günden beri kendisini kurucu bir meclis olarak gördüğünden yeni bir anayasa yapımında uygulayacağı usul kurallarını da bağımsız olarak seçebilirdi. Bu gibi pratik ve teorik gerekçelerdir ki 1921 Anayasası'nın görüşülmesi ve kabulünde özel yöntemler ve özel kabul yeter sayısı aranmamış, anayasanın tümü son oylamada gösterme oyu, işari oy ile kabul olunmuştur. Böylece 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Osmanlı Türk tarihinde adi kanunlar ya da yumuşak anayasalar için öngörülen normal usullerle görüşülmüş ve kabul edilmiş tek anayasa durumundadır. 1921 Anayasası hazırlanış ve kabul özellikleri bakımından Osmanlı Türk anayasacılığının en demokratik belki de tek demokratik örneğidir. 1876 Anayasası padişahın atadığı bir komisyonca hazırlanmış ve padişahın tek yanlı iradesiyle ortaya çıkmış bir ferman anayasasıydı. 1909 değişiklikleri misak karakteri gösteriyordu. Ama oluşumlarında yine de heyeti ayağının payı ve padişahın onayı gibi antidemokratik ortaklar vardı. 1924 Anayasası bağımsız davranmayı başarmış olsalar da adaylıklarını ve milletvekilliklerini Mustafa Kemal'e borçlu kişilerden oluşan bir meclis tarafından yapılmış olacaktır. 1961 ve 1982 anayasaları ise askeri darbeler ve rejimlerin ürünüdür. Bu ikisi aralarında hazırlanış koşulları ve içerikleri bakımından önemli farklar bulunsa da demokratik kurucu organlar eliyle ve demokratik usuller yoluyla doğmuş değillerdi. 2 ay kadar süren anayasa görüşmeleri çok hararetli geçmiştir. Sonunda yenilikçiler ve gelenekçiler bu ara dönem için temel sorunlarda uzlaşmayı bilmişlerdir. Günümüzün deyimiyle bu konsensus sayesinde çözülemeyen sorunların da ertelenmesi yoluna gidilmiştir. Üzerinde anlaşma sağlanan ve anayasa hükmü haline gelen konulara az sonra 1921 anayasasından söz edilirken değinilecektir. Burada sadece tartışılan ama kabul görmeyen birkaç ilginç hususa yer veriyoruz. Mesleki Temsil Genel Kurulu'da en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Encümeni Mahsus tarafından hazırlanan tasarıda BMM üyelerinin doğrudan doğruya halk tarafından ama meslekler erbabı temsil edilmek üzere seçilmesi önerilmişti. Bunu savunan üyeler korporatif temsilin halkı ve özellikle üretici tabakaları, çiftçi, zanaatkar ve benzerleri, memurin sınıfı, bürokrasi karşısında daha güçlü kılacağı düşüncesine dayanmışlardır. Mesleki temsil o zamanlar meclisteki en etkili düşünce akımı olan halkçılık ilkesinin bir gereği olarak savunulmuştur. Buna karşı çıkanlar ise özellikle bu sistemin uygulanma gücünün bulunmadığına işaret ederek mesleki temsilin esnaf ve benzer tabakaların siyasi bakımdan yetersiz mensuplarına ya da yerel nüfus sahiplerine mecliste etkinlik vereceğini vurgulamışlardır. Sonuçta mesleki temsil önerisi reddolunmuş, genel siyasal temsil üzerinde çoğunluk sağlanmıştır. İkinci önemli tartışma konusu seçimlerin tek dereceli olup olmaması idi. Encümen tasarısında halkın doğrudan doğruya seçme hakkını kullanacağı belirtilmekte, tek dereceli seçime yer verilmişti. Mesleki temsille birlikte bu hüküm de reddolundu ve seçimlerin iki dereceliliğinin sürmesine çoğunlukla karar verildi. Mesleki temsili ve tek dereceli seçimi öngören tasarı hükmü şöyleydi. Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca meslekler erbabı temsil edilmek üzere doğrudan doğruya müntehap, seçilmiş azadan mürekkeptir. Kabul edilen hüküm ise şu oldu. Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir. Bu arada Tunalı Hilmi Bey'in biraz da Rusya'daki uygulamadan esinlenerek önerdiği şuradan şuraya seçim, köy, nahiye ve vilayet şuraları kademeleri usulü de Eşraf Meclisi'ne yol açacağı endişesi başta olmak üzere sakıncalı bulunup reddolundu. Kabul görmeyen iki demokratik öneri de halk oylaması, referandum ve halkın kanun teklif etme hakkının tanınması yolundaki önergeydi. Yine reddedilen bir başka ilginç öneri BMM'nin görevi ve oluşum biçimiyle ilgilidir. Mustafa Kemal tarafından hazırlanan ve sunulan daihada halkçılık programı bu konu şöyle düzenlenmişti. BMM toplanmasından sonraki 4. ayın bitiminde kendi içinden gizli oyla 3'te 1 üye seçer. Bunda her vilayetten bir üye olması gözetilir. Bu heyet BMM yerine geçerek ve ona ait bütün hak ve yetkileri kullanarak göreve devam eder. Madde 13. BMM üye tam sayısını yüksek tutup sonra bunlardan 3'te 1'i ile yılın 3'te 2'sinde yasama işlerini yürütmenin siyasal mantığı ne olabilirdi? Burada ilk 4 aylık BMM'nin bir kongre olarak değerlendirilmek istendiğine işaret edilmiştir. BMM'nin yerel ve ulusal kongreler köprüsünden geçilerek kurulduğu hatırlanacak olursa bu benzetmede isabet vardır. Tasarı asıl kalabalık ve sürekli toplantı halindeki bir meclisle çalışma zorunluluğunu gidermek niyetiyle açıklanabilir. Önerilen maketin Sovyetler Birliği'nde uygulanan kısa süreli yasama organı Yüce Sovyet ve onun kendi içinden seçtiği ve onun adına yasama yetkisi kullanan Yüksek Sovyet Prezidyumu sistemine olan benzerliği dikkat çekicidir. Meclis görüşmelerinin ısısının en yüksek noktaya ulaştığı sıralarda iki askeri başarı anayasanın son biçimini almasında ve kabulünde etkili olacaktır. 1. İnönü Savaşı'nda düşman ilerleyişinin durdurulması ve Çerkez Etem Kuvvetleri'nin dağıtılması. B. Esasları. 1921 Anayasası ilk başta adı ile dikkati çekmektedir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Bu tarihe kadar Osmanlı anayasa literatüründe kullanılan deyim kanuni esasi idi. Yeni bir anayasa yapma ihtiyacını duyan BMM'nin ise kanuni esasi yürürlükteyken kendi anayasasına aynı adı vermesi beklenemezdi. Ayrıca kanuni esasi bir ana kanun ya da anayasa olarak bu tür metinlerden beklenen kuralları getirmişti. 1920 kurucuları ise geçiş döneminin dayattığı zorlukları ve sadece bunları aşmak üzere bir yeni anayasal metin hazırlığı içindeydiler. Bunu yaparken de tutumlu ve ölçülü davranmaları gerekirdi. İşte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu deyimi sırf ana kuruluşu kastetmesi bakımından da daha uygundu. Öte yandan bu terimin çok yakın tarihten gelen bir kaynağı da vardı. Kars'taki Cenubi Garbi Kafkas hükümeti tarafından ilan olunan ve bu yönetimin iskeletini kuran yasanın adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu idi. 20 Ocak 1921 tarihli ve 85 sayılı yasayla kabul olunan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu TEK 23 madde ve bir de maddeyi münferit eden ayrı madde oluşan kısa bir çerçeve anayasa niteliğindedir. Bunun başlıca nedenleri kanuni esasinin TEK ile çelişmeyen hükümlerinin yürürlükte sayılması, çeşitli eğilimlerin yarıştığı mecliste bir geçiş döneminin asgari ortak noktalarının saptanmasıyla yetinme isteğidir. Gerçek bir anayasa sistematiğinden yoksun bulunan TEK, kişi hak ve özgürlükleri ile yargılama gibi temel anayasa konularını da düzenlememiştir. Bir geçiş döneminin temel ihtiyaçları için hazırlanan kısa bir anayasa olmasına karşın TEK, Cumhuriyet anayasacılığı açısından uzun süre kalıcı ve hatta silinmez izler bırakmış, daha sonraki anayasaları da etkilemiştir. Bunların başında devlet konusundaki devrimci değişim gelir. Bunu yeni egemenlik anlayışı izler. İktidarın düzenlenişi açısından da kuvvetler birliği ve meclis hükümeti sistemi 1960'lara kadar iz bırakmıştır. TEK'nin kendine özgü bir yeniliği de yerel yönetimler ve özellikler konusundadır. Nihayet TEK kurduğu sistemin geleceği konusunda da düzenlemeler getirmiştir. Yeni bir devlet, Türkiye Devleti. Osmanlı İmparatorluğu'nun var olduğu tarihte onun toprakları üzerinde çıkarılan TEK, Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Madde 3 derken yeni bir devletten, Türkiye Devleti'nden söz etmektedir. Aynı topraklarda bir başka devlet kurulduğunu ilan etmek TEK'nin en devrimci yanlarından biridir. Gerçi Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1922 tarihli BMM kararıyla resmen son bulmuş olacaktır. Ancak bundan hemen sonraki bir başka karar bu son bulmanın daha o tarihte 1921 gerçekleşmiş olduğunu ifade etmiştir. O zamandan beri eski Osmanlı İmparatorluğu tarihe intikal edip yerine yeni ve milli bir Türkiye Devleti kaim olmuştur.